Ayrım 22, sayfa 223. Neşrolunan gazete ve Ahmet Samim'in vurulup öldürülmesini böylece bitirirken, bu cinayet dolayısıyla yayınlanan gazete ve o gazeteyi çıkaranların akıbetine de temas edelim. Neşrolunan gazete, iştirakın özel sayısıdır ve yakalananlar da Kıbrıslı Şevket'le bu iştirak gazetesinin sahibi iştirakçı namiyle maruf sosyalist Hilmi'dir. Ahmet Samim'in dostları hem arkadaşlarının hatırasına taziz hem de cinayeti telin için bir gazete çıkarmak isterler. Günlerce çalışıp her şeyi hazırlarlar, makaleler yazılır, resimler tedarik olunur. Bu arada Ahmet Samim'in vasiyeti bulunur, bazı mektupları ele geçirilir ve böylece Ahmet Samim özel sayısı tamamlanır. Tamamlanır ama devrin hükümeti bu cinayet haberine sansür koymuştur. Bu itibarla bu özel sayıyı yayınlayacak ne gazete ne de matbaa bulunur. Refik Halit'le Kıbrıslı Şevket meşgul olurlar bu yayınlanacak gazete işi ile. Ve bu iki arkadaş sağa sola koşup dururlarken günün birinde karşılarına iştirakçı sosyalist Hilmi çıkar. Dipnot Yıldız. İştirakçı Hilmi için bakınız Münir Süleyman Çapanoğlu, Türkiye'de Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilmi, İstanbul 1964. Verin siz bana yazıları, bizim iştirak ne güne duruyor, basarız der ve hükümetin aldığı çok sıkı tedbirlere rağmen gazeteyi neşre muvaffak olur. Yayınlanan bu gazete, iştirakın 17. sayısıdır. Gazetenin birinci sayfasında Ahmet Samim'in dayısı Asım Bey'e ithaf edilmiş, Kıbrıslı Şevket imzalı bir yazı vardır. İkinci sayfasında Ahmet Samim'in bu Kıbrıslı Şevket'e yazdığı mektubun klişeleri göze çarpar. Üçüncü sayfada Ahmet Samim başlıklı imzasız bir yazı yer almıştır. Ve bunlardan başka Ahmet Samim'in cenazesinin defnine ait uzun bir yazı ile Mebusan ve Matbuat başlığı altında yayınlanan makale, ayrıca Ahmet Samim'in edebi yazılarından örnekler de vardır bu özel sayıda. Sayfa 224. İştirakin o nüshasının piyasaya çıkışı, süratle satılması ve hemen arkasından toplattırılıp Kıbrıslı Şevket'le Sosyalist Hilmi'nin tevkifi aynı güne rastlar. Ahmet Samim başlıklı imzasız yazıyı Refik Halit yazmıştır. Ancak imzası bulunmadığından o tevkif edilememiş ve Kıbrıslı Şevket de Refik Halid'i ele vermemiştir. Böyle bir macera ile yayınlanan İştirak gazetesinin Ahmet Samim özel sayısı, Kıbrıslı Şevket'le Sosyalist Hilmi'nin hırpalanmalarından gayrı hiçbir işe yaramamış ve Ahmet Samim'in vurulup öldürülmesi diğerleri gibi nisyana terk olunmuştur. Bu kerrede Zeki Bey'i öldürtüyorlar. Balkan komitacılarından öğrendikleri usulle muhaliflerini sokak ortasında vurup öldüren iddiatçıların, gazeteci Hasan Fehmi'yi Galata Köprüsü üzerinde, Ahmet Samim'i ise akşamın ilerlemiş bir saatinde bahçe kapıda öldürtmelerinden sonra bir siyasi cinayet daha işlenmiş ve bu kere kaldırımlar üzerine yuvarlanıp ölen Zeki Bey olmuştur. Düyun-u Umumiye Kontrol Kalemi Müdürü olan Zeki Bey, mali meselelere dair yazdığı makaleleri Şehrah gazetesinde yayımlamış ve bu yazılar iddiatçılarla iddiatçıların maliyecisi Cavit'i pek huzursuz etmiştir. Sayfa 225. Zeki Bey'in bu ağır tenkitleriyle bunalan iddiatçılar, evvela bundan evvelki cinayetlerde olduğu gibi hem Şehrah gazetesi sahibini hem de Zeki Bey'i çeşitli mektuplarla tehdit etmişler. Bu tehditlerden bir netice alamayınca da fedailerinden ikisi vasıtasıyla Zeki Bey'i temizleyivermişlerdir. Bu katil olayından bir müddet evvel gazete sahibi tarafından yurt dışına çıkması yolunda ikaz edilen Zeki Bey'in bu teklife verdiği aşağıdaki cevap o devrin iç yüzünü aydınlatmak bakımından mühimdir. Diyor ki Zeki Bey, kısa bir zaman için İstanbul'dan uzaklaşacağım. Sonra ne olacak? Yeni bir vatan mı bulacağım veya iddiatçıların insafa gelmelerini mi bekleyeceğim? Benim için kurtuluş yoktur beyefendi. Ben onların zafer diye ilan ettikleri istikrazın iç yüzünü ortaya koydum. İstatistiklere ve ilme dayandım. Aciz içindeki idare, müdafaa unsuru bulamadığı zaman zulme mecbur olur. Zulüm de kanun yolu ile olmaz, gayri kanuni olur. Onlar bu yolu takip ediyorlar. Hasan Fehmi Bey'i ve Ahmet Samimi böylece öldürmediler mi? Samimi vurmadan bir hafta evvel Dahiliye Nazırı davet edip mutasarrıflık teklif etmedi mi? Samim kabul etseydi ne olacaktı? Birkaç zaman sonra fırsatını bulup onu teşhir edecekler ve posa gibi fırlatacaklardı. Bana gelince ben Duyun Umumiye'de müdürlük vazifelerinden birisini işgal ediyorum. Devletin mali murakabesini elinde tutan bu müessesede vazife icabı öğrendiklerim onları huzursuz ediyor. Üstelik bunları yazıyorum da. Onun için beyefendi, ben temyiz-i gayri kabil olarak mahkum edilmişimdir. 31 Mart vakasına isminin karıştırılmak istendiğini de hatırlarsınız. Divan-ı Harp, hem de o günlerin, o korkunç günlerin Divan-ı Harbi, daha ilk celsede beni beraat ettirmişti. Bu ilk tecrübede muvaffak olamayınca işi zorbalığa dökecekleri malumdu. Şimdi ben kendimi değil de arkama bırakacaklarımı düşünüyorum. Zeki Bey'in bu sözleri Şehrah gazetesi sahibini ziyadesiyle üzmüş ve bu zat o teessürle Zeki Bey'e şunu teklif etmiştir. Siz bu mücadeleyi benim gazetemde yaptınız. Ben kendimi size karşı mesul addediyorum. Bana müsaade ediniz, gidip Maliye Nazırı Cavit Bey'i göreyim ve sizin bundan böyle yazı yazmayacağınızı kendisine bildireyim. Görüyorsunuz ki kuvvetler arasında bir muvazene yok. Zeki Bey, Şehrah gazetesi sahibi Hayrettin Paşazade Tahir Bey'in bu teklifini reddetmiş ve kat'i bir ifade ile "Hayır beyefendi, asla. Onlar benim dilimden, fikrimden, davamdan korktular. Ölümümün onlar için tarihin alınlarına süreceği bir kara leke olarak kalmasını isterim. Bir gün gelir, ben rahmetle, onlar ise lanetle anılırlar" diyerek son kararını bildirmiş. Bu konuşmasının hemen ertesi günü de hazırladığı bir seri yazıyı yine gazeteye göndermiştir. Zeki Bey'in bu yeni yazı serisi Şehrah'ta yayınlana dursun, 1911 yılının 27 Haziran Salı günü olan olmuş ve o gece Zeki Bey öldürülmüştür. Mesai arkadaşlarından biri tarafından akşam yemeğine davet edilen ve yemekten sonra diğer davetlilerle beraber bir hayli oturup sohbet eden Zeki Bey, gece yarısına doğru kendi evine yakın bir mesafede bulunan arkadaşının evinden ayrılmış ve Bakırköy'ünde, şimdi adı Zeytinlik olan o günkü Nişatiye sokağı başında birbiri ardına duyulan silah seslerinden sonra kaldırımlar üzerine serilivermiştir. Sayfa 227. Bu silah sesleri üzerine sokak sakinlerinden bazıları dışarı fırlamış ve bunlardan birkaçı Zeki Bey'in cesedi başında toplanırken bazıları da o yıllarda pek tenha olan Bakırköy'de katillerin peşine düşüp semtin yabancısı iki kişiyi yakalamaya muvaffak olmuşlardır. Yakalanan bu iki yabancı Çerkez Nazım'la Ahmet'tir ve Zeki Bey'in katilleri de bunlardır. Ancak yakalanan bu iki fedai hakkında yapılan takibat neticesiz kalmış ve delil kifayetsizliğinden o günlerdeki muhakemeden kurtulabilen katiller ileride görüleceği gibi bir başka cinayet dolayısıyla yakayı ele verip cezalarını bulmuşlardır. Sayfa 228. Bab-ı Ali baskınına doğru. Zeki Bey'in katillerinin sonunu kitabımızın 3. cildinde diğer katillerin akıbetiyle beraber ele alıp inceleyeceğiz. Şimdi geçelim nice cana mal olan bir başka olaya. 31 Mart oyununu müteakip devlet idaresini ele geçiren iddiatçıların sürdürdükleri keyfi idare 1912 yılının 16 Temmuz Salı gününe kadar devam etmiş ve Sadrazam Said Paşa'nın bu tarihteki istifasıyla İttihat ve Terakki iktidardan düşmüştür. Bilahare kurulan Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesinin ömrü pek az olmuş, Balkan Harbi'nin o birbirini kovalayan acı günlerinde ancak 3 ay 8 gün iktidarda kalabilen Gazi Ahmet Muhtar Paşa'dan sonra sadaret makamına Kamil Paşa getirilmiştir. İttihat ve Terakki başındaki komitacılar hem Ahmet Muhtar Paşa hükümeti zamanında hem de Kamil Paşa'nın iktidarında ihanete varan bozgunculuk yapmışlar, devlet idaresini tekrar ele geçirebilmek için aklın almayacağı yollara başvurmuşlar ve mevcut hükümetlerin beceriksizliğiyle pek kolay başarı kazanmışlardır. harp lehinde nümayişler tertipleyen, hatta arkalarına taktıkları gafillerle Dolmabahçe Sarayı bahçesine dolup Sultan Reşad'a karşı harp, harp diye bağıranlar İttihatçılardır. Balkan Harbi boyunca askeri harp etmemeye teşvik eden, Anadolu evlatları arasında Rum elinden size ne diye korkunç tahribat yapanlar yine İttihatçılardır. Sayfa 229. İktidarı yıllarında çıkardıkları Kiliseler Kanunu dipnot 65 ile Balkan İttifakı'na sebep olan İttihatçılar, Balkan Harbi'ndeki hareketleriyle düşmanın işini kolaylaştırmışlar ve feci mağlubiyetimizde mühim rol oynamışlardır. Dipnot 65. Bir hamakat şaheseri olan bu Kiliseler Kanunu için bakınız İsmail Hami Danışment, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. Cilt, İstanbul 1955. İktidar hırsıyla memleketin yüksek menfaatlerini düşünmeyen bu komitacılar güruhu, çeşitli bozgunculuk hareketleri yanı sıra hükümet içindeki bazı kimselere de çengel atmasını bilmişler. Bu arada Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı çeşitli vaatlerle saflarını çekmesini becermişlerdir. Nazım Paşa, meşhur Ali Paşa'nın damadıdır ve gözünü kayınpederi gibi sadaret makamına dikmiştir. Gafil ve gafleti nispetinde kendini beğenmiş bir adam olan bu Nazım Paşa, Balkan Harbi arefesinde ordunun bir iki hafta içinde Sofya'ya gireceğinden bahisle hazırlıksız, askeri, zamansız harbe sokmuş ve müthiş bir bozgunla perişan olan asker ricat ederken, üstelik binlerce vatan evladı kolera ile her gün toprağa serilirken, Çatalca hattındaki vagonundan dışarıya boş şampanya şişelerini fırlatmaktan utanmamıştır. İttihatçılarla bu Nazım Paşa'nın anlaşmasına Prens Said Halim Paşa tavassut etmiş ve Yeniköy'deki meşhur yalısında bir araya getirdiği bu kimselerin anlaşmasında mühim rol oynamıştır. İttihatçılar Nazım Paşa'yı kendisinin harp suçlusu olarak Kamil Paşa tarafından divan-ı harbe sevk edileceği yalanıyla avlamışlar ve Harbiye Nazırı da ileride sadaret makamı kendisine verildiği takdirde İttihatçıları desteklemeyi kabul etmiştir. Sayfa 230. Nasıl hazırlandılar? Bu anlaşma ile İttihatçılara ram olan Nazım Paşa, Enver Bey'i kolordu kurmay başkanı yapmış, Cemal Bey'i de menzil müfettiş umumiliğine getirmiştir. İttihatçılara kanan ve gözlerini sadaret makamına diken gafil Harbiye Nazırı'nın o günlerdeki bu tutumu, Kamil Paşa hükümeti içinde devamlı bir ihtilaf mevzu olmuş. Bu arada bilhassa Dahiliye Nazırı Reşit Bey ile Nazım Paşa'nın arası gün be gün açılmıştır. Enver'le Cemal'in tayinlerini ve bazı kilit noktalarına iddiatçı subayların getirilmesini bir toplantıda tenkit eden Dahiliye Nazırı'nı gafil Nazım Paşa, Enver'le arkadaşlarının siyasetle uğraşmayacaklarına dair kendisine şahsi ve askeri namusları üzerine söz verdiklerinden bahsederek susturmuştur. Harbiye Nazırı Nazım Paşa o günlerde tam bir diktatördür ve büyük ümitlerle sadaret mevkiini desteklemektedir. İttihatçılara düşman olan Kamil Paşa'nın tevkif edip Bekir Ağa bölüğüne doldurduğu iddiatçıların cümlesini tahliye eden Nazım Paşa, ümidini iddiatçılara bağlamış ve bütün icraatını onlar lehine yöneltmiştir. Sadrazam Kamil Paşa, Nazım Paşa'nın bu tutumu dolayısıyla istifayı ve yeni kuracağı kabineye Nazım Paşa'yı almamayı düşünmüşse de, sadaretin tekrar kendisine verileceğini şüpheli gördüğünden buna teşebbüs edememiştir. Diğer taraftan, Nazım Paşa'yı elde eden iddiatçılar faaliyetlerini genişletmişler ve her ne pahasına olursa olsun iktidara gelebilmenin yollarını aramaya koyulmuşlardır. Bu kesif faaliyetin başında Talat Paşa vardır. Ve bakınız Talat Paşa o günlerde nelere teşebbüs etmiştir. Hükümeti devirmeyi katiyen kafasına koyan Talat Bey, Paşa, birçok işler görülebileceğine kani idi. Fakat bu kanaatine katiyet vermek için bir kere de Enver Bey ile görüşmeye karar verdi ve onu İstanbul'a davet için Mümtaz Bey'i İzmit'e gönderdi. Sayfa 231'de bir karikatür yer alıyor. Karikatürde Nazım Paşa kolunu bir gişeye dayamış ve bir konuşma söz konusu. Sofya, Belgrad, Atina'yı şöyle bir dolaşacağım. Bilet istiyorum. Yalnız mısınız? Hayır, ben ve benimkiler. Şimdilik 7-800 kişi. Sayfa 232. Enver Bey, karargahı Kalitarya köyünde bulunan Kolordu'nun Erkan-ı Harp riyasetine tayin edilmişti ve o sırada Kolordu'ya iltihak etmek üzere İzmit'te hazırlanan bir fırkayı teftişe gitmişti. Mümtaz Bey, Enver Bey'i İstanbul'a davet etmekle beraber ona Talat Bey'in tasavvurlarından da biraz bahsetti. Artık heyecanlı maceralardan pek hoşlanmaya başlayan Enver Bey, hiç tereddüt göstermeden Talat Bey'in fikrini beğendi ve derhal İstanbul'a geleceğine söz verdi. İşlerini çarçabuk bitirdi, posta trenini beklemedi. İstasyonda hazır bulunan marşandize bindi. Şef trenin vagonunda Haydarpaşa'ya geldi. Fakat tren gara girdiği zaman ortalık iyice kararmıştı. İstanbul'da idari örfiye şiddetli bir surette devam ettiğinden akşam ezanından sonra bütün deniz nakil vasıtalarının işlemesi yasaktı. Buna binaen Enver Bey İstanbul'a geçmek için hiçbir vasıta bulamadı. Büyük bir can sıkıntısı içinde o geceyi Kadıköy İnzibat Karakolu'nda geçirmeye mecbur kaldı. Ortalık aydınlanmaya başlar başlamaz derhal bir sandal ile Sirkeci iskelesine geçti. Oradan da kapalı bir arabaya binerek Talat Bey'in Yerebatan Caddesi'ndeki evine geldi. Talat Bey henüz uykudaydı. Enver Bey'in geldiğini duyar duymaz derhal kalkarak gecelik entarisiyle aşağıya indi. Merak içinde bulunan Enver Bey'e gece yapılan içtima ve müzakereyi nakletti. Talat'ın Enver'e naklettiği o gece içtimai ise şöyle geçmiş. Talat Bey, fırka erkanından bazılarını Besezade Emin Bey'in vefadaki evinde gizli bir içtima davete karar verdi. Yapılan bu içtima, Prens Said Halim Paşa, Hacı Adil Bey, Ziya Gökalp Bey, Mithat Şükrü Bey, Cemal Bey Paşa, Kara Kemal Bey, Doktor Nazım ve Mustafa Necip Bey iştirak etti. Talat Bey, düşüncelerini tamamıyla izaha lüzum görmeden, artık Kamil Paşa hükümetini devirecek zaman geldi. Bu vaziyet karşısında ne yapabiliriz? Dedi ve her şeyden evvel arkadaşlarının fikrini öğrenmek istedi. İçtimada bulunanların hepsi de aynı fikirdelerdi. Fakat yapılacak hareketin neticesinden ümitsiz görünmektelerdi. O gece Enver Bey İstanbul'a gelip bu içtimaya yetişemedi ve orada cereyan eden müzakerede neticelenemedi.